Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 49. Ayrım. Güneş bulutsuz gökyüzünden kavururcasına ışık boşaltıyor, arkalarında esen rüzgar, kızıl tozları üstlerine üflüyor, onlar taşlı yolda sarsıla sarsıla ilerliyorlardı. Anna sıcaktan ve tozdan hiç etkilenmiyormuş gibiydi. Çölün zorluklarını aldırdığı yoktu. Geri ona hayran bakışlarla bakıp dururken, neredeyse bir sonraki virajı kaçıracaktı. Lastikleri kaydı. Fiat bir anda önlerinde açılan boşluktan düşecek gibi oldu. Geri direksiyonu toparladı, tekrar yolun ortasına geldiler. Sonra da el frenini çekti. Derin bir boğazın kenarındaydılar. Burada yayla, sanki baltayla kesilip ayrılmıştı. Yüzlerce kadem aşağıda yılan gibi bir akarsu vardı. Öğle güneşinde ışığı yansıtıyor, kayaları turuncuya boyuyordu. İşte burası dedi Geri. Hoşlanmadım. Oraya indik mi her katilin insafına kalmışız demektir. Minaer, buluşmaya zaten geç kaldık. Oradan sağ kurtulabilir miyiz bilemiyorum. Kimse de gelip bizi bulamaz böyle bir yerde. Belki sonradan kuru kemiklerimizi bulurlar. Haydi Minaer, sonra konuşuruz. Geri içine bir soluk çekti. İradesi güçlü bir kadınla birlikte olmanın bazı sakıncaları da yok değildi. El fenerini bıraktı. Fiat boğazın kenarı boyunca ilerledi. Ok yaydan çıkmıştı artık. Geriye dönüş yoktu. İniş yolu bir kabustu. Yamaç çok dik, yol çok yokuştu. Virajlar firkete gibi incecik dönüyor, manevraya gelmiyordu. Geri kaç kere Fiat'ı geri alıp öyle dönmek zorunda kalmıştı. Dostumuz neden burayı seçti şimdi anlıyorum. Burada hepten onun avcunun içindeyiz. 40 dakika sonra boğazın dibine vardılar. Yanlardaki duvarlar öyle dikti ki güneşi bile kapatıyordu. Gölgedeydiler ama ortalık yine de cehennem gibi sıcaktı. Rüzgar ulaşmıyordu buraya. Hava insanın boğazını yakıyordu. Nehrin her iki yanında ince bir şerit halinde düzlükler vardı. Üzerleri kaba dikenlerle kaplıydı. Geri Fiat'ı yoldan saptırdı, park etti, indiler. Her yanları tutulmuştu. Üstlerindeki kırmızı tozları silkelemeye koyuldular. Nehrin suyu saydam değildi. Zehir gibi sarıydı. Sanki bir kimya fabrikasının artığı karışıyordu bu suya. Geri her iki yamaca ve yanlarındaki kayalara baktı. Burada tek başımızayız galiba. Dostumuz görünürlerde yok. Bekleriz. Anna, geleceğini bildiği öneriye karşı şimdiden tedbir alıyordu. Elbette Mevru, geri şapkasını kaldırdı, yüzünü boynundaki fularla sildi, bir çay içer miydik? Anna çaydanlığı aldı, suya yürüdü. Önce suyu kuşkuyla tattı, sonra çaydanlığı doldurdu. Geri döndüğünde geri, iki taşın arasında ateş yakmıştı bile. Çaydanlık kaynarken, geri arabanın arkasından bir de battaniye getirdi. Bir yerlerden bir şişe şnaps buldu. Bardaklara bolca koydu. Birer kaşık şeker kattı, sonra üzerine sıcak çay doldurdu. Şnaps'ın Anna'yı tıpkı çikolata gibi pek çok etkilediğini fark etmişti. Yanına bir şişe almadan çıkmıyordu. Belki de bu yolculuk büsbütün boşa gitmemiştir diye düşündü. Anna'nın bardağına biraz daha şnaps koydu, bardağı alıp ona götürdü. Anna, battaniyenin orta yerinde oturuyordu. Daha bardağı uzatırken, geri birden şaşkın bir çığlık attı. Bardak elinden düştü, sıcak çaylar çizmelerine döküldü. Anna'nın arkasındaki çalılara bakıyordu. Yavaşça iki elini başının üzerine doğru kaldırdı. Anna da dönüp arkasına baktı, ayağı fırladı, ateşten yanan bir tahta kaptı, önünde tuttu. Geri hemen onun yanına doğru kaydı, korunmaya uğraştı. ''Yaklaşmayın!'' diye bağırdı Anna. ''Sizi uyarıyorum, ilk gelen kafayı dağıtırım.'' Çevreleri sarılmıştı, sık dikenlerin arasından. Görünmeden yaklaşmıştı çete. ''Tanrım, biliyordum tuzak olduğunu.'' diye mırıldandı geri. ''Bu adamlar ömründe gördüğü en tehlikeli suratlı haydutlardı, kesinlikle.'' ''Paramız yok, çalınacak değerli malımız yok.'' ''Kaç kişiydiler? Üç mü?'' ''Yoo, şu ağacın arkasında da biri vardı. Dört cani suratlı serseri. Bir tanesinin reis olduğu çok belliydi. Morumsu, siyah bir devdi.'' Göğsünde fişekliği atılıydı, kolunda mazerini tutuyordu. Gür, yün gibi bir sakal, o Afrikalı suratını insan yiyen aslanın yelesi gibi çevrelemekteydi. Ötekiler de silahlıydı. Koyasan hotantolarıyla, ovambolardan oluşmuş, karışık bir çeteydi karşılarındakiler. Üstlerinde askeri üniformalardan bazı parçalarla biraz da sivil giysiler vardı. Hepsi eski, hepsi solmuş, yamalı, yırtık. Bazıları yalın ayak, bazıları çizmeliydi. Çok yürümekten harap durumdaydı çizmeler. Yalnızca silahları bakımlıydı. Pırıl pırıl yağlamışlardı. Adamlar onu sevgiyle taşıyorlardı. Bir babanın ilk doğan çocuğunu taşıyışı gibi. Gary, Fiat'ın torpido gözünde sakladığı askerden kalma tabancasını düşündü. Sonra bu atak fikri bir kenara bıraktı. "Bize bir zarar vermeyin," diye yalvardı. Anna'nın arkasına sokuldu. Ama Anna birden saldırıya geçince, Gary kendini orta yerde yapayalnız buldu. Yanan tahtayı, Viking baltası gibi savurarak, dosdoğru dev reisin üzerine gidiyordu Anna. "Geri bas, koca domuz," diye uludu Flamanca. "Defol buradan, cehennemin piçi." Çete afallayarak dağıldı. Kafalarına doğru savrulan tahtadan kaçınmaya çalıştı. "Ne cesaretle, hastalıklı orospu çocukları." Geri hala titremeler içinde onun arkasından bakıyordu. Bir yandan korku, bir yandan da sevgilisinin bu yeni başarısına hayranlık duymaktaydı. Güzel küfretmeyi bilen adamların hikayelerini onun da duymuşluğu vardı. Zulu ayaklanması sırasında bir binbaşının sözleri dillere destandı. Ama Anna'nın yanında o adam kilisedeki papaz gibi kalırdı. Geri böyle bir gösterinin tam anlamıyla bilet kesilmeye layık olduğunu düşündü. Dilin kuvvetini ancak o yanan tahta parçası destekleyebilirdi zaten. Hotantolardan birinin iki omzu arasına yaman bir darbe indirdi. Adam çalı dikenlerinin arasına daldı. Ceketinden dumanlar çıkmaya başladı. Diğer ikisi Anna'nın öfkesiyle karşılaşmaktan çekinerek suya atladılar. Görünmez oldular. Geriye bir tek o koca Ovambo kalmıştı. O da boyuna göre oldukça çevikti. Sopanın darbelerinden kaçınıp kendini bir ağacın ardına attı. Anna ne yana saldırsa o öbür yana geçiyordu. Sonunda Anna durdu. Soluk soluğaydı. Suratı kıpkırmızı kesilmişti. "Çık oradan korkak maymun. Seni rahatça gebertebileceğim bir yere çık." Ovambo çıkmadı. Onun ulaşamayacağı yere çekildi. "Yo hayır, biz sizinle dövüşmeye gelmedik. Sizi almaya geldik," diye cevap verdi. Afrikaans dilinde. Anna sopayı yavaşça indirdi. "Mektubu sen mi yazdın?" Ovambo başını iki yana salladı. "Sizi mektubu yazana götürmek için geldim." Adamlardan ikisine orada kalıp fiyatı korumalarını söyledi. Sonra önlerine düşüp konukları boğaz boyunca ilerletti. Nehir bazı yerde yayılıp rahatça akıyordu ama sıkıştığı, hızlı aktığı yerler de vardı. Yol yokuş olmuş, daralmıştı. Tek sıra halinde ilerleyebiliyorlardı. Ara sıra başka nöbetçiler de dikilmişti. Geri onların yalnızca başlarının tepesini bir de tüfeklerinin parıltısını görebiliyordu. Randevu yerinin ne kadar kurnazca seçilmiş olduğunu anladı. Kimse fark ettirmeden onları izleyemezdi. Ordu gelse onları kurtaramazdı. Tümüyle sert, kaba adamların insafına sığınmış durumdaydılar. Geri titredi. "Buradan kurtulursak şanslı sayılırız," diye mırıldandı. "Bacağım acıyor. Biraz dinlensek olmaz mı?" Kimse dönüp bakmadı bile. Çaresiz, adımlarını çabuklaştırıp Anna'ya yetişmeye çalıştı. Birdenbire ama geri cesaretini ve umudunu kaybettikten sonra Ovambo bir köşeyi döndü, kendilerini bir kaya çıkıntısının altındaki geçici kampın karşısında buldular. Geri o yorgunluğuna ve mutsuzluğuna rağmen kampın arkasında dik bir yokuş bulunduğunu görebildi. Sürpriz saldırıya karşı kaçış yolu. Her şeyi düşünmüşler. Anna'nın koluna dokunup yokuşu gösterdi ama kadının dikkati mağaranın karanlığından çıkmakta olan adama dönüktü. Oldukça gençti. Geri'nin yarı yaşındaydı. Yine de tanışmalarının ilk birkaç saniyesinde Geri kendini onun karşısında budala duruma düşmüş gibi hissetti. Tek kelime söylemesi gerekmiyordu adamın. Güneş ışığında durdu. Geri'ye kedi gibi keskin gözleriyle baktı. Duruşu zarifti. Geri, kendinde olmayan nice nitelikleri düşündü ona bakarken. Saçları altın sarısıydı. Çıplak omuzlarına dökülüyordu. İpek gibiydi o saçlar. Yanık teniyle çelişki oluşturuyordu. Bir zamanlar belki yakışıklıydı ama bu yüzdeki bütün yumuşaklık hayatın fırınında yanmış gitmişti. Dövülmüş demir gibiydi adamın suratı. Uzun boyluydu ama iri değildi, incecikti. Katı, sıkı adeleleri vardı. Süvari pantolonu ve çizme giymişti yalnızca. Göğsünün tüyleri bakır teller gibi parıldıyordu. Boynunda altın zinciri asılı bir madalyon vardı. İngilizler böyle bir şeyi asla takmazlardı. Geri kendini ondan üstün hissetmeye çalıştı ama o bakışların karşısında biraz zordu. Albay Courtney dedi adam. Geri bir daha afalladı. Gerçi aksanı vardı ama bu ses eğitilmiş, yoğrulmuş bir adamın sesiydi. Birden ağzı biçim değiştirdi. Sertliğini kaybederek gülümsedi. Lütfen korkmayın. Siz Albay Courtney'siniz değil mi? Evet. Konuşmak geriye zor geliyordu. Ben Albay Courtney'im. Mektubu siz mi yazdınız? Posteri göğüs cebinden çıkardı, açmaya çalıştı. Elleri titriyordu. Poster parmakları arasında yırtıldı. Adam başını sallarken yüzündeki gülümseme geriyle sinsice alay eder gibiydi. Evet, sizi ben çağırdım. Anna hemen, kızın nerede olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Bir adım atıp hevesle yaklaştı. Belki, adam omuzlarını kaldırdı. Anna bu sefer, onu gördünüz mü diye üsteledi. Sırayla konuşalım. Para mı istiyorsunuz? Geri'nin sesi gereksiz derecede yüksek çıkmıştı. Yanıma tek kuruş bile almadım, bu kesin. Niyetiniz bizi soymaksa, üzerimde değerli hiçbir şey yok. Ah, albayım diyerek gülümsedi adam ona. Bu ifade onu öyle çekici hale getirmiş, birdenbire ona öyle çocuksu bir hava vermişti ki, Anna'nın düşmanca tavrı hemen erimeye başladı. Adam, çevreyi koklama taklidi yaptı. Burnum bana bu sözünüzün doğru olmadığını söylüyor. Sizin üzerinizde çok değerli bir şey var. Havana. Tekrar kokladı. Hiç kuşku yok. Havana. Bakın albayım, sizi uyarıyorum. Bir Havana prosu için cinayet bile işleyebilirim. Geri bunun şaka olduğunu anlayamadan, içgüdüsel olarak bir adım geri çekildi. Sonra yüzünde zayıf bir gülümseme belirdi. Arka cebindeki pro tabakasına uzandı. Altın adam, ince uzun proyu inceledi. Romeo Giulietta diye mırıldandı saygıyla. Burnuna götürüp sevgiyle kokladı. Cennette bir soluk. Ucunu ısırdı, kibriti çizmesinin köselesinde çaktı. Alevi, pronun içine doğru soluğuyla çekti. Gözlerini derin bir huşu içindeymiş gibi kapadı. Açtığı zaman Anna'ya hafifçe eğilerek selam verdi. Özür dilerim madam ama iyi bir pro içmeyeli çok uzun zaman oldu. Hemen hemen 2 yıl. Pekala, geri biraz cesaret kazanmıştı. Benim adımı biliyorsunuz, benim promu içiyorsunuz. En azından kendinizi tanıtın bari. Özür dilerim. Adam doğruldu, tipik Alman selamıyla 2 topuğunu birbirine vurdu. Lothar Döleray hizmetinizde. Ah, ulu tanrım. Geri'nin yeni edindiği cesareti bir anda onu terk etti. Sizin hakkınızda her şeyi biliyoruz. Başınıza ödül kondu. Yakaladıkları anda asacaklar sizi. Aranan bir suçlu ve kanun kaçağısınız bayım. Sevgili albayım, ben kendimi bir asker ve bir vatansever olarak görmeyi tercih ediyorum. Askerler teslimden sonra savaşı sürdürüp milli servete zarar vermezler. Albay Franke teslim olalı hemen hemen 4 yıl geçti. Ben Albay Franke'nin teslim olma hakkına sahip olduğuna inanmıyorum dedi Lothar, nefret dolu bir sesle. Ben Kaiser'im ve Alman İmparatorluğu'nun bir askeriyim. Almanya bile 3 ay önce teslim oldu. Evet diye kabullendi Lothar. Ben de o zamandan bu yana herhangi bir savaş eyleminde bulunmadım. Ama hala kaçaksınız, hala silahlısınız ve gidip teslim olmamamın geçerli bir nedeni var ki onu siz de çok iyi biliyorsunuz ve kendi ağzınızla söylediniz. Teslim olursam halk beni asacak. Sanki Geri'nin bakışları ona çıplak olduğunu yeni hatırlatmış gibi ceketine doğru uzandı. Ceket yeni yıkanmış olarak mağaranın ağzındaki dikenlerden birine asılmıştı. Giydiğinde pirinç düğmeleri parladı. Geri gözlerini kısıp baktı. Allah kahretsin, bu kadar küstahlığa dayanılmaz. Bir İngiliz askeri üniforması, bizim üniformamızı giyiyorsunuz. Bu bile derhal vurulmanıza yeter. Çıplak gezmemi mi tercih edersiniz albayım? Herhalde durumumuzun pek yoksul olduğunu siz bile takdir edersiniz. İngiliz ceketi giyme koşuma gitmiyor elbette ama ne yazık ki başka çare yok. Oğlumun şehit olurken giydiği üniformaya hakaret ediyorsunuz. Oğlunuzun ölümüne seviniyor değilim. Bu paçavralar da sevindirmiyor beni. Amma da küstah adamsınız. Geri şişinde. Söze başlayacak oldu ama Anna hemen araya girdi. Mineer Döleray, benim küçük kızımı gördünüz mü? Geri sindi. Lothar Anna'ya döndü. Yüz çizgilerine merhamet dolu bir ifade yerleşmişti. Bir kız gördüm, evet. Boş çöllerde genç bir kız gördüm. Ama sizin aradığınız kız mı o, orasını bilemem. Bizi o kıza götürebilir misiniz diye sordu Gary. Lothar ona baktı, yüz ifadesi tekrar katılaştı. Onu tekrar bulmaya ancak bazı şartlarla kalkışırım. Para dedi Gary ifadesiz bir sesle. Zenginler neden hep paralarını düşünür? Lothar buradan bir soluk çekti, kokulu dumanı dilinde kaydırdı. Evet albayım, biraz paraya ihtiyacım olacak diyerek başını salladı. Ama 5000 İngiliz lirası değil. Çölde onu ilk gördüğüm yere bir sefer düzenlemenin maliyeti 1000 İngiliz lirasına patlar. Bize iyi atlar gerekli. Adamlarıma da para vermek zorundayım. 1000 İngiliz lirası o masrafları karşılar. Başka diye sordu Gary. Bir başka fiyat daha olmalı. Evet diyerek başını salladı Lothar. Evet var. Ben artık dar ağacı gölgesinde yaşamaktan usandım. Suçlarının affını mı istiyorsun? Gary inanılmaz bakışlarla bakıyordu. Buna gücümün yeteceğini nereden çıkarıyorsun? Siz çok forslu bir insansınız albayım. Sumutsun da, Botan'ın da yakın dostusunuz. Kardeşiniz general. Üstelik Bota hükümetinde de bakan. Adaletin yolunu saptırmam. Ben şerefimle savaştım albayım. Sonuna kadar savaştım. Tıpkı dostunuz Sumus'la Botan'ın da bir zamanlar kendi savaşlarını verirken yaptıkları gibi. Ben suçlu değilim, katil de değilim. Babamı, annemi, karımı ve oğlumu kaybettim. Yenilginin bedelini de ağır ödedim. Şimdi artık normal bir adam gibi yaşayabilmek istiyorum. Ve siz de bu kızı istiyorsunuz. Bunu kabul edemem. Siz bir düşmansınız diye kekeledi Gary. Anna, yumuşacık bir sesle, siz kızı bulun deyiverdi birden. Özgürlüğünüz sizindir. Albay Courtney bunu sağlar. Size ben söz veriyorum. Lothar önce ona, sonra tekrar geriye baktı. Bir kere daha gülümsedi. Burada kimin patron olduğunu yeni anlamış gibi davrandı. Evet albayım, kabul mü? O kızın kim olduğunu nereden bilebilirim? Gelinim olduğundan nasıl emin olabilirim? Gary çok tedirgindi. Bir test uygulamamızı kabul eder misiniz? Lothar omuzlarını kaldırdı. Nasıl isterseniz. Gary bu sefer Anna'ya döndü. Göster ona dedi. Seçsin bakalım. Gary ile Anna bu testi aralarında geliştirmiş, sahtekarları, numaracıları, ödül meraklılarını bununla iliyorlardı. Anna, omzunda taşıdığı koca çantayı indirdi. İçinden şişkin bir zarf çıkardı. İçinde bir deste kartpostal boyunda fotoğraf vardı. Hepsini Lothar'a uzattı. Lothar en üstteki resmi inceledi. Genç bir kızın fotoğrafçıda çekilmiş resmiydi. Kadife elbise, tüylü şapka giymişti. Siyah bukleleri omuzlarına sarkıyordu. Lothar başını iki yana salladı, o resmi en alta koydu. Hızla diğer resimlere de baktı. Hepsi genç kız resimleriydi. Sonunda tomarıyla Anna'ya uzattı. Hayır dedi, sizi hiç uğruna bunca yol getirdiğim için özür dilerim. Benim gördüğüm kız bunların arasında yok. Omzunun üzerinde iri yarı ovan boya baktı. Tamam Hendrik, arabalarına götür onları. Durun Minhayer. Anna resimleri çantaya atıp daha küçük bir deste çıkardı. Dahası var. Dikkatlisiniz. Lothar durumu anlayarak tekrar gülümsedi. Çok kişi bizi kandırmaya kalktı. 5000 İngiliz iyi para dedi geri ona. Ama Lothar resimlerden başını bile kaldırmadı. İki fotoğrafı alta aldı, üçüncüsünde durdu. Buydu. Saint-Andre-Thierry, beyaz mezuniyet elbisesiyle, ona utangaç bakışlarla gülümsüyordu. Şimdi daha da büyümüş, saçları da, Lothar eliyle gür çalı demetini anlatan bir hareket yaptı. Ama o gözler, evet, ta kendisi. Gary de, Anna da tek kelime söyleyemediler. 1,5 yıldır hep bu dakika için uğraşmışlardı. Şimdi gerçekleşince, bu sefer inanamıyorlardı. Oturmam gerek dedi Anna. Sesi çok zayıf çıkıyordu. Geri ona yardım etti. Mağara ağzındaki bir kütüye oturttu. Onlar bu işlerle meşgulken, Lothar gömleğinin içinden altın madalyonu çekti, kapağını açtı. Siyah bukleyi çıkarıp Anna'ya uzattı. Anna hemen hemen korkarak aldı. Sonra, korumak ister gibi bir hareketle dudaklarına götürdü. Gözlerini yumdu, göz uçlarından iki yaş damlası kırmızı yanaklarına doğru akmaya başladı. Geri kendini tutamadı. Yalnızca bir saç parçası o dedi. Herkesin saçı olabilir. Nereden bilebilirsin? Seni budala diye boğuk boğuk fısıldadı Anna. Bin bir gece fırçalamışımdır ben o saçları. Görünce tanımaz mıyım sanıyorsun? Dünyanın neresinde olursa olsun. 49. ayrımın sonu. Sayfa 358. Devamı 50. ayrımda.